Ayrım 45. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 383. 1999 Marmara depreminden sonra Ragıp Paşa Kütüphanesi'ndeki işinden istifa edip sahaflığa başlayan Çeşmeci Numan da aynı dertten mustaripti. Mal sahibiyle anlaşamayınca Alyon sokaktaki dükkanını korsan çıkmazında bir bodrum katına taşımıştı. Fakat bodrum çok rutubetliydi, efemeraya zarar veriyordu. Aslıhan Pasajı esnafının düzenlediği bir efemera ve ikinci el kitap müzayedesi sırasında tanışık oldukları Haymon'la yan yana düştüler, aynı mallara talip oldular. Kimini Haymon aldı, kimini Numan. Müzayededen sonra sohbeti açtı, söz dükkan dertlerine geldi. Numan sahaflıkta bir numaraydı ama para işlerinden anlamıyordu. Haymon'un zihninde bir ampul yandı. Aslıhan da güzel bir dükkan bulmuştu. Ama başında duracak adam yoktu. Numan'a birlikte açmayı teklif etti, böylece ortak oldular. Haymon çeşitli yollarda kendisine ulaşan efemera malzemelerini önce Bronz Sokak'taki Antika Galerisi'ne götürüp elden geçiriyor, nadirattan olan malzemeyi seçkin müşterileri için ayırıyor, sıradan olanları Aslıhan'a gönderiyordu. Tarih kadar sosyal hayata da meraklı olan vaftiz babası Bay Stavro, el yazısı Osmanlıca okumakta çok mahir olduğu için her gelişinde adamın önüne yığınla fotoğraf veya defter koyup malzemeleri tanımlamasını rica ediyordu. Müthiş bir hafızaya sahip olan ve bu işi zevkle yapan Bay Stavro, önce çıplak gözle resimlere bakıyordu. Bu doktor filanca, bu tüccar falanca diyerek, sosyete salonlarında, seçkin kulüplerde geçen gençlik ve olgunluk yıllarından, o yılların cemiyet dergilerinden tanıdığı yüzlerin adlarını birer birer söylüyor, kimi zaman bir cümleyle akıbetlerini anlatıyordu. Bu defter imalatçısı Tarık Bey diyordu mesela. Baldızı Yurdanur intihar edince karısı Aydanur delirmişti. Kadın senelerce lapede yattı. Herkesi tanımıyordu elbette. Ama kalabalık bir fotoğrafta bir kişinin adını bilmesi bile Haymon'a yetiyordu. Bazen de fotoğraflarla hiç ilgilenmiyor, gümüş saplı büyütecini eline alıp büyük bir zevkle kağıtları okumaya başlıyordu. Bu bir delikanlının günlüğü. Kerata şıp sevdinin tekiymiş. Her hafta başka bir kıza aşık olmuş. Veya bu Mektebi Sultani'nin Hovarda Hendese hocasının masraf defteri. Epey borcu varmış keranecinin diyerek, kimi zaman kahkah gülerek, kimi zaman kaşlarını çatarak bilgi veriyordu. Bir keresinde Haymon'un kim olabilir merakıyla uzattığı fotoğrafın arkasına kurşun kalemle yazılmış silik ibareyi okuyunca çok heyecanlandı. Resmi kaptığı gibi hiçbir şey söylemeden kalktı gitti. Ertesi gün geri geldi. Bu Abdülaziz'in kıymetli paşalarından kalemkari Köse Kasım Paşa'nın resmi. İstikbal vadeden bir paşaydı. Budapeşte'de bir kaplıca otelinde kadın meselesi yüzünden beylik tabancasıyla kendini vurdu dedi. Yaşlı adam müthiş bir keşif yaptığını düşünüyor, sevinçten bütün çehresi ışıldıyordu. Kalemkari Köse Kasım Paşa adı bir şey ifade etmediği için vaftiz babası kadar heyecanlanmayan Haymon, paşanın bıyıkları kalemle kalınlaştırılmış resmini Çeşmeci Numan'a verip senin şu portre toplayan doktor ilgilenir belki. İlgilenmezse üstüne düşme, müzayedeye koyarız dedi. Ama müzayedeye konmasına gerek kalmadı. Numan, paşanın portresini beyin cerrahı Kerem Savul'a çok iyi bir fiyata okuttu. Kalemkari Köse Kasım Paşa'nın karısı Muhteris Hürmüz'ün Çengelköy'deki yalıdan kovulurken paşanın yakut taşlı yüzüğüyle birlikte aşırdığı fotoğraf Haymon'un deposuna fazla el değiştirmeden gelmişti. Bu nedenle bir asırdan daha uzun bir süre tesipli el yazması Kur'an'ın yaprakları arasında Hürmüz'le birlikte dolaşan resim hiç hırpalanmamıştı, dün çekilmiş gibi sağlamdı. Paşanın ölümüyle 19 yaşında dul kalan Hürmüz, yıllarca onun bunun kapatması olmuş, kucaktan kucağa geçmişti. Dili uzun ve geçimsiz olduğu için bedenine doyuldukça kapıya konulmuş, bohçasını koluna takıp o evden bu eve gitmişti. Ne yapıp edip bir yağlı kuyrukla nikah kıymak istiyor ama bir türlü başaramıyordu. 36 yaşına geldiğinde bütün umutları tükenmişti. Yoksulluğun acısı iyice diline vuran anasının, "Kırk adamın artığısın, bu saatten sonra seni hangi mezhebi geniş alacak?" türünden eziklemelerine de dayanamaz olunca, Arnavut arabacı Recep'le evlenmeye razı olmuş, adamın Fatih Malta'daki yıkıldı yıkılacak ahşap evine yerleşmişti. Ölmüş paşanın yalısına göz dikip avucunu yalayan tamahkar Hürmüz'ün, Malta'daki viranede ne karnı doydu ne yüzü güldü. Biri kör, biri topal, iki atın çektiği araba ile yük taşıyan Recep, kazandığı 3 kuruşun ikisini ayakçı meyhanelerinde yiyor, evezil zurna sarhoş geliyordu. Hürmüz'ün tek umudu, arabacının bir an evvel ölmesi, iyi kötü başını sokabileceği viranenin kendisine kalmasıydı. Ama Arnavut arabacının gelinlik çağındaki kızı Safiye, tamahkarlıkta Hürmüz'ü ikiye katlıyordu. Üvey anne ile Safiye, her gün hem birbirlerini hem Recep'in başının etini yediler. Hürmüz'ün amacı ahşap viraneye konmak, Safiye'nin amacı babasına 3. karısını da boşatmaktı. Ama Recep, Hürmüz'ün yataktaki cilvesini seviyordu. Kızının bütün doldurma çabalarına rağmen Hürmüz'ü boşamadı. Üvey kız Safiye çaresiz yenilgiyi kabul etti. Kafayı buldukça kapısına dayanıp ilanı aşk eden kronik aşığı ciğerci Bünyamin'le evlendi. Ama gelin giderken üvey anasının içinde paşanın yakut taşlı yüzüğüyle arasında paşanın resminin durduğu tesipli el yazması Kur'an'ın ve birkaç parça değersiz çeyizinin bulunduğu bohçasını yürütmeyi ihmal etmedi. Bohçada ne olduğunu bilmiyordu, sırf Hürmüz'ü deli etmek için çalmıştı. Taze koca ciğerci Bünyamin, Safiye'nin çaldığı bohçayı karıştırırken yakut taşlı yüzüğü buldu, parmağına taktı. Yüzüğü zorla geri almaya kalkan Safiye, daha bir haftalık gelinken kocasından bir temiz dayak yedi. Böylece aşkın dayağa engel olmadığını, zaten kavuşulunca bittiğini öğrendi. Bünyamin kanlı ciğerleri doğrarken bile parmağından çıkarmadığı yüzükten başka, Safiye'nin çeyiz niyetine getirdiği hiçbir şeyle ilgilenmemiş, Kur'an'ı pembe saten kılıfından bile çıkarmamıştı. Yüzüğü kocasına kaptıran Safiye, üvey anasından yürüttüğü Kur'an'ı kılıfıyla birlikte yatağının başucuna çaktığı bir çiviye astı. Bohçasının çalındığını fark etmeyen Hürmüz, dünyayı dar ettiği üvey kızı gelin olup gidince Recep'i kandırmış, evini üstüne yaptırtmayı başarmıştı. Ciğerlerinden hasta kocası ölünce ev onun olacaktı, adamın ölmesi de an meselesiydi. Ama oturduğu viranenin sefasını sürmeye fırsat bulamadı. Laleli ve Fatih'i kül eden korkunç 1918 yangınında ahşap evle birlikte yanarak öldüğünde daha 41 yaşındaydı. Safiye, üvey anasının korkunç ölümünden etkilendi, biraz vicdan azabı ve korku çekti ama zamanla unuttu. Yangın sırasında Pazar Tekke'de bir ayakçı meyhanesinde demlenen Arnavut arabacı ise Hürmüz'ü öyle çabuk unutmuştu ki 3 ay sonra yaşına başına bakmadan 4.'ye evlenip Atikali'de bir kira evine iç güveysi girmişti. Yıllar boyunca günde 2 posta dayak yediği kocası ciğerci Bünyamin'in ölümünden sonra 5 parasız ortada kalan Safiye, sirkeci Nemlizade Han'da çay ocağı işleten damadı Kemal'in yanına sığındı. Adam daha son nefesini vermeden parmağından çıkardığı yakut taşlı yüzüğü satmaya kıyamamış, iç donuna diktiği minik bir cebe saklamıştı. Dünya yansa bir çuval samanı yanmayan kızı Necla, "Babamın yakut taşlı bir yüzüğü vardı, ne oldu o?" diye sorduğunda, "Nereden babanın oluyormuş?" diye şarlayacaktı neredeyse. Kendini tuttu, "Müsibet baban canım yüzüğü satıp parasını yiyeli seneler oldu," dedi. Annesini zorlayıp söyletmeye bile üşenen Necla yüzüğü bir daha sormadı. Safiye de yıllarca iç donunun cebinde sakladı. Üç odadan ibaret evde altı boğaz besleyen ocakçı Kemal, kaynanasına kömürlükten bozma, rutubetten duvarları kabarmış, dehliz gibi bir oda vermişti. Safiye yine başucuna bir çivi çaktı. Bir gün bile kılıfından çıkarıp okumaya kalkışmadığı için, arasında paşanın fotoğrafının bulunduğunu bilmediği Kur'an'ı çiviye astı. Nemlizade Han'ın bodrumunda bulunan 2 metrekarelik ocağında çaya karbonat katan, daha ucuz olduğu için kahveciden bayat kahve alan Kemal, kaynanasının boğazından geçen her lokmayı kafasına kakıyor, yaşlı haliyle sokakta kalmaktan korkan Safiye, kızı Necla yan gelip yatarken damadının gözüne batmamak için evin bütün işlerine koşuyor, koşmazsa önce kızından azar işitiyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci günü, karartma nedeniyle oturma odasının lambasına mavi kağıt sarayım derken sandalyeden düşüp kalçasını kırdı. Kemal kaynanasını evde tutmadı. Doğru Vakıf Gureba Hastanesi'ne götürüp yatırdı, orada da unuttu. 3 ay kimse tarafından aranıp sorulmadan hastanede yatan, kalçası bir türlü kaynamayan Safiye, kızına da damadına da ah ederek öldü. Safiye'nin ahı çabuk tuttu. Ev sahibi 4 çocuklu aileyi evden çıkardı. Kalçasını kıran anasını, yerden kaldıran Necla, kadını soyarken iç donunun minik cebinde yakut taşlı yüzüğü bulmuş, kırık kalça ile ilgileneceği yerde, "Hani babam satıp yemişti, niye yalan söyledin?" diye kıyameti koparıp yüzüğün üstüne oturmuştu. Evden çıkarılınca satıp Fındıkzade'de bir daire tuttular. Ev ufaktı mufaktı ama arkada güzel bir bahçesi, bahçesinde de meyveleri parmak parmak bir karadut ağacı vardı. Tam yerleşmişler evin sefasını sürüyorlardı ki, Kemal'in çay için verdiği markaları sayan bir müşterisi, 100 marka parası alıp 95 marka verdiğini fark etti. Kemal yanlışlıkla oldu diye yemin billah ettiyse de, Kemal'in karbonatlı çayından, bayat kahvesinden, kötü muamelesinden usanan han kiracıları ayaklandılar. Sahtekar çaycıyı Nemlizade Han'dan kovdurdular. Ocakçı Kemal ile karısı onlarca ev değiştirdiler. Bu arada çocukları büyüdü, hepsi birbirinden hayırsız çıktı. Baba evine 40 yılda bir uğradılar, uğradıklarında da ya analarını dövdüler, ya para vermeyen babalarıyla yumruklaştılar. Karı koca Aynalı Çeşme'de bir Rum apartmanında, tuvaleti diğer kiracılarla ortak kullandıkları büyükçe bir odada yaşarlarken, Necla deri veremine yakalandı, inliye inliye öldü. Çok geçmeden Kemal de öldü. Kemal'in ölümü çok hazin oldu. Bankalar Caddesi'nde yeni yapılan Tezgül İşhanı'nın ocağının işletmesini almıştı. Ama işler iyi gitmiyordu. Ofislerin çoğu boştu. Dolu olanlar da ocaktan çay isteyeceklerine elektrikli ısıtıcı kullanıyorlar, hazır kahve veya poşet çay içiyorlardı. Kemal bu yüzden boğazını zor doyuruyordu ama hala huyundan vazgeçmemişti. Markaları aşırıyor, malını beğendirip müşterileri kendine bağlayacağına yine çaya karbonat katıyor, bardakları gıcır gıcır yıkayacak yerde şöyle bir suya tutuyordu. Bir cumartesi akşamüstü buhardan göz gözü görmeyen küçücük ocakta dökmeye kıyamadığı berbat çaydan kendine bir bardak doldurdu, öpürdeterek içeyim derken nefes borusuna kaçırdı. İnincinin top oynadığı handa çırpınışına kimse gelmeyince boğularak öldü. Pazar günü hanın girişinden duman çıktığını görenler hemen itfaiyeye haber verdiler. Çay kazanı yangına neden olmuştu. Ucuz teneke kazan içindeki su bitince kor haline gelmiş, bakalit saplı musluğu tutuşmuş, lehimlerinden kopup yere düşmüş ve yangının tahta döşemeye sıçramasına yol açmıştı. Allah'tan civardakiler çabuk fark ettiler de koskoca han kül olmaktan kurtuldu. Kemal'in cesedi yangın söndürüldükten sonra bulundu. Bembeyaz köpüğün altında kömürleşmiş bir haldeydi. Kemal olduğundan emin olunamadı, tahmin edildi. Yangın herkesin merakını kurcalamıştı. Yanarak ölen Kemal'in su bulunan bir ortamda yangını söndürmeye neden kalkışmadığına bir mana verilemedi. Hayırsız çocukları Kemal'in yaşadığı tek göz odaya girip para aradılar. Bir mendile sarıp yastığın içine pamukların arasına sakladığı az miktardaki parasını buldular. Odayı öylece bırakıp çıktılar, bir daha da uğramadılar. Bina çok geçmeden olduğu gibi bir kimya şirketine satıldı. Şirketin alım-satım işleriyle ilgilenen emlakçı, binayı temizletmek için Hurdacı Gazanfer adında Dolapdere'de deposu bulunan dini bütün bir adamla anlaştı. İş hayatına çöp ayıklamakla başlayıp depo sahibi olmaya kadar vardıran Gazanfer, adamlarını aldı geldi, binayı en üst kattan başlayarak dikkatle gözden geçirdi. Katlarda kiracılardan kalan ne varsa, pis döşeklerden hela ibriklerine kadar hepsinin ayıklanması, güzelce istiflenip çuvallara doldurularak depoya götürülmesi için talimat verdi. İş çoktu, hurdalar toplandıktan sonra kapılar, döşemeler, pencere pervazları sökülecek, çıkan malzeme cinsine göre ayrılacak, bina dört duvar haline getirilecek, ardından burayı merkez ofis yapmak isteyen kimya şirketinin iç mimarlarına teslim edilecekti. Gazanfer en alt kata geldiğinde Safiye'nin öldüğü yatağın başucundaki çivide hala asılı duran pembe saten kılıfın içindekinin Kur'an olduğunu tahmin etmişti. Abdesti olmadığı için kitaba el süremedi. Binanın ortak kullanılan iğrenç tuvaletine gidip diz boyu pisliğin içinde abdest alıp geldi. Tesipli el yazması Kur'an'ı kılıfından çıkardı, öpüp başına koydu. Belki arasında para vardır umuduyla karıştırırken paşanın resmi eline geçti. Şöyle bir baktı ama inceleyecek vakti yoktu, tekrar içine koydu. Adamlarını malı yüklemeleri, depoya indirmeleri için tembihledi. El yazması olduğunu bilmediği Kur'an'ı aldı. Patlak egzosundan korkunç bir gürültü çıkaran siyah kartalına binip gitti. Dolapdere'deki deposuna vardığında İpek tenli, kara kaşlı çırağı Mehmet, dükkanın önünde top sektiriyordu. Daha 9 yaşındaydı. Hurdaların arasında patlak bir futbol topu bulunca çok sevinmiş, yandaki lastikçiye ''Usta be, ne olur be'' diyerek şişirtmişti. Lastik tamircisi neşeli, iyicil bir adamdı. Senelerce Kasımpaşa Spor'da sol bek oynamış eski bir futbolcuydu. Mehmet'i hiç yalvartmadı. Topa hava basmakla kalmadı, leş gibi topun patlağını da bir iç lastik parçasıyla yamaladı. Mehmet Gazanfer'in simsiyah bir duman salan egzosunun canhıraş sesini duyunca telaşlanmış, topu yola kaçırmıştı. Çocukluğunu yaşamamış, çocukluğa tahammülü olmayan Gazanfer, Mehmet'in sektirdiği topu ayağından kaçırdığını gördü. Arabasını topun üstüne sürdü, göstere göstere ezdi. Topunun yamyazlı olduğunu görünce Mehmet'in sevinci kursağında kaldı. Daima siniri burnunun ucunda, daima çatacak yer arayan Gazanfer arabadan atladı. ''Yedi ceddini sinkaf ettiğim, içeride iş yok mu lan?'' diyerek topunu ezmekle yetinmediği çocuğun suratına okkalı bir tokat attı. Mehmet Gazanfer'in tokadını yemeye alışıktı, canı yansa da topunu ezmesine üzüldüğü kadar üzülmedi. Gazanfer açlıktan ölüyordu. Cebinden bir avuç bozuk para uzatıp ''Git bana iki tane yarım ekmeğe kokoreç al gel. Acısını bol koysun fırla.'' diyerek depoya girince ''Bok ye amına koyayım.'' diye söylenerek seyyar kokoreççiye gitti. Hurdacı Gazanfer bulduğu Kur'an'ın değerli olabileceği ihtimalini düşünmüyor değildi. Bir süre birine göstereyim mi göstermeyeyim mi diye düşündü, sonunda elinde tutmaya karar verdi. Ne zamandır dükkanda bir Kur'an-ı Kerim bulunsun istiyordu, eli deyip de bir tane alıp koyamamıştı. Paşanın tamahkar karısı Hürmüz'e nikah hediyesi olarak verdiği, 100 küsur yıl boyunca kılıfından sadece birkaç kez çıkarıldığı için yepyeni duran tesipli el yazması Kur'an'ı, camlı bölmeyle depodan ayrılmış yazıhanesinde 40 ayet 40 hadis, açıklamalı namaz hocası, herkese lazım olan iman, dinimi öğreniyorum gibi kolayca bulunan, fiyatı ucuz dini kitapların bulunduğu rafa koydu. 45. ayrımın sonu. Sayfa 391.